الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, Diyarbakır'ımızda yeni bir programda buluşmayı nasip eden Allah'a hamd ile başlıyorum. Allah Azze ve Celle insanoğlunu hiçbir zaman başıboş bırakmadı. İlk insanın peygamber olarak gönderilmesi, insanın hiçbir zaman başıboş bırakılmadığının ve bırakılmayacağının bir delilidir. Eğer ilk insan peygamber olmasaydı, ilk dönem insanları vahiysiz, kontrolsüz, kılavuzsuz bırakılmış olsaydı, belki bazı insanlar peygambere ihtiyacımız yok, daha evvel peygamber yokmuş, bugün de peygambere ihtiyacımız yok diyebilirlerdi belki. Ama insanlık peygamberle başladı. İlk insan ve ilk peygamber. Demek ki insanın her zaman bir kılavuza ihtiyacı var. Ve demek ki insan peygambersiz Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi bir insan olamaz. Hem Allah'ın muradı sadece bilgi vermek olsaydı, kitabını gönderir, peygamber göndermezdi. Kitabı dağın başına bir yere indirir, birisinin evinin damına indirir ya da herkesin gözü önünde gökyüzünden indirir ve işte alın bunu okuyun ne anlarsanız işte o diyebilirdi. Ama Allah Azze ve Celle kitabıyla birlikte bir de peygamber gönderdi. Bundan şunu anlıyoruz, Allah'ın muradı sadece bilgi vermek değildir. Allah Azze ve Celle örnek bir insan olmadan insanların kitaba uyamayacağını bilmektedir. Kitabı onlardan daha iyi anlayan ve daha güzel yaşayan bir seçilmişin varlığının şart olduğunu Allah Azze ve Celle bilmektedir. Seçilmişler her alanda olduğu gibi matematik alanında, fizik alanında, kimyada, tıpta, astronomide bütün alanlarda başarılı insanlar o meseleyi başka insanlardan daha güzel anlayabilecek olan insanlar yaratılmış olduğu gibi Allah Azze ve Celle onlarla insanoğluna vereceği nimetleri verdiği gibi o seçilmişleri yaratarak onların eliyle Allah bize vermek istediklerini verdiği gibi aynı şekilde hidayet öncülerini de yaratır ve onların bizim içimizde yaşamasını ister. Böylece insanları peygamberlerin eliyle Allah yükseltmek istediğini ifade eder. Peygamberler örnek insanlar olarak gönderilirler. Bunun gereği olarak da bizim içimizde bizden birisi olarak yaşarlar. Kafirlerin bu noktada itirazı var. Diyorlardı ki eğer sen peygambersen neden bizim gibi yollarda yürüyorsun? Çarşıda, pazarda bizim gibi sen de normal insanlar gibi davranıyorsun. Sen de elinde bir paket taşıyorsun. Sen de çoluk çocuğunun rızkı için çalışıyorsun. Sen de ekmek yemek yiyorsun. Sen de uyuyorsun. Sen de bizim gibisin demek istiyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle insanlara İnsanlardan bir peygamber göndermek istedi. Onlara örnek olsun diye, onunla birlikte yaşasınlar ve ayetleri o onlara anlatsın, hayatıyla da göstersin diye. Ama onlar hep bu noktada itirazda bulundular. Sen de bizim gibisin diyorlardı. Bizim içimizde doğdun. Bizimle beraber çocukken oyun oynadın. Bizimle birlikte büyüdün. Bizimle alışveriş yaptın. Senin bizden farkın ne diyorlardı. Evet, insan olarak bir farkı yoktu. Kur'an öyle buyurur. De ki onlara, ene beşerim mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Etten kemikten yaratıldım. Ben de sizinle beraber yaşadım ve yaşayacağım. Ben de sizin gibi gaybı bilmem. Benim de hiçbir kudretim yok. Ama yuha iley, bana vahiy geliyor. Size gelmeyen, size verilmeyen şey bana veriliyor. Allah Azze ve Celle peygamberine böyle söylemeyi emrediyordu. De ki, ben de sizin gibi bir insanım. İçinizde yaşadım ve yaşamaya devam edeceğim. Çünkü Allah beni size örnek olarak gönderdi. Sizin içinizden birisi olmasaydım nasıl örnek olurdum? Melek istiyorlardı. Gönderilecek olan peygamberin melek olmasını isteyenler vardı. Halbuki yeryüzünde yaşayanlar melek midir ki onlara melekten bir peygamber gönderilsin? Yeryüzünde yaşayanlar insan olduğuna göre Allah Azze ve Celle onlara örnek olacak olan bir insan göndermeyi takdir etti. Onlar gibi ağlayan, onlar gibi ekmek yemek yiyen, onlar gibi aciz olan, onlar gibi hasta olan, onlar gibi uyuyan ve uyuklayan, onlar gibi olan ama onlardan çok yükseklerde olan, özel olarak yetiştirilmiş olan, küçüklüğümden beri evet onların arasında ama hiçbir zaman o putperest toplumda putperest olmamış olan, onların arasında yetişti evet, onlarla beraber yaşadı evet, ama hiçbir zaman onlar gibi olmadı. Hiçbir zaman onların inançlarını da kabul etmedi. Ve evet, onlarla beraber yaşıyordu. Ancak gidişattan rahatsızdı. Mutlu bir ailesi vardı. Kendisini çok seven Hatice'si vardı. Malı mülkü de çoktu. Çocukları da vardı. Aşireti içerisinde kıymetliydi. Herkes ona Muhammedül Emin diyordu. Her şey tamamdı ama o yine de mutlu değildi. Çünkü insanlığın gidişatından dolayı mutsuz oluyordu. İnsanlığın gidişatına bakıyor, yanlış yolda olduklarını anlıyor ama çözüm yolunu bulamıyor. Doğrusu nedir onu da bilemiyor. Ve vecedeke dallen fehede. Rabbin seni dal olarak, ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette buldu ve sana yol gösterdi ey Resulüm. Sen de bilmezdin. Mâ kunte tedrî men kitâbelel îmân. Sen ne kitabı bilirdin ne de imanı bilirdin. Allah sana yol gösterdi. İnsanlar her ne kadar kendileriyle beraber yaşamayan melekleri peygamber olarak görmek istiyor olsalar bile, Allah Azze ve Celle onlarla birlikte yaşayan insanı onlara peygamber olarak gönderir. Çünkü Allah'ın muradı insana sadece bilgi vermek değildir. Onlara örnek olacak bir insan göndermektir. Çünkü melek gelmiş olsaydı, insanlar meleklere derlerdi ki, siz meleksiniz, yemiyorsunuz, içmiyorsunuz. Bizim gibi evlenmeye ihtiyacınız yok, mal kazanmaya ihtiyacınız yok. Sizin uykunuz gelmez, siz yorulmazsınız, siz düşmandan korkmazsınız, siz bize nasıl örnek olabilirsiniz? Siz ölmezsiniz, siz hasta olmazsınız, siz ihtiyar olmazsınız, siz bize nasıl örnek olabilirsiniz? Eğer Allah bizden şu şekilde yaşamamızı istiyorsa, bizden birisini peygamber olarak göndersin de, bakalım o bizim gibi olan o varlık, bakalım Allah'ın dediği gibi yaşayabilecek mi? Onun da nefsi olsun bizim gibi, onun da şeytanı olsun bizim gibi, onun da çevresindeki insanlar onu kandırmaya çalışsın, yanlış yollara sevk etsin ve o bütün bunlara rağmen hepsine karşı koysun, bütün yer çekimlerine, şeytan yer çekimine, nefis yer çekimine, insan yer çekimine hepsine karşı koysun ve yükselsin bakalım, yükselebiliyor mu? Eğer Allah onlara bir insanı değil de meleği peygamber olarak gönderseydi, o zaman da böyle itiraz edeceklerdi. İnsan gönderilince dediler ki senin bizden farkın ne? Sen de bizimle beraber yaşayan birisisin. Bizim içimizden birisisin diyorlardı. Demek ki Mekke'nin dışından birisi olsa sanki kabul etmeye meyillidirler. Demek ki daima böyle olmuş. Kendi aşiretlerinden birisine Allah vazife ve şeref verdiği zaman, çocukluklarını bildikleri birine, insana bir vazife verildiğinde kendi aşiretlerinden birine onu kıskandılar. Kendi memleketlerinden birine verildiği zaman onu kıskandılar. Uzaktan birisi olursa sanki kabul edeceklermiş gibi konuşuyorlardı. Sen de bizden birisisin. Yani mesela Taif'ten olsan belki de kabul ederiz dercesine. Medine'den olsan, Bizans'tan olsan, İran'dan olsan sanki kabul edeceklermiş gibi kendileriyle beraber yaşayanı peygamber olarak kabul etmek istemediler. Halbuki peygamberin peygamberliği bununla anlaşılmaz ki. Bir insanın peygamber olduğunu anlamanın yolları başkadır. İçinizden çıkmış olması onun peygamber olmadığını göstermez ki. Allah Azze ve Celle insanı yüceltmek istiyor. Nasıl yüceltecek? Yalnız kitabı göndermekle insan yücelmezdi. Bir peygambere ihtiyaç vardı. Peygamber gelecek, kitabı açıklayacak. Peygamber gelecek, kitabı tatbik edecek, yaşayacak. Peygamber gelecek, o duyguları yaşayacak ve etrafındakilere verecek, kendi çevresinde bir manyetik alan meydana getirecek ve insanların kendisi gibi o manevi atmosfere girmelerini sağlayacak. İşte onun için insanların bir peygambere ihtiyacı var. Sadece bilgi değil, kitap değil, sadece onu yaşayan, onu içinde hisseden ve Allah Azze ve Celle ile konuşan, meleklerle konuşan, miraca çıkartılmış olan, kendisine cennet ve cehennem gösterilmiş olan, o duyguları tatmış olan birisi gelecek ve insanlara o tebliğde bulunacak. Öyle birisi çok daha etkili söyleyecektir söyleyeceklerini. Çünkü görmüştür. Hazreti Musa ile Allah Azze ve Celle konuştuğu zaman Hazreti Musa o duygularla dönüp gelip millete anlattığı zaman çok daha etkili bir şekilde anlatır. Efendimiz Cebrail ile görüştüğü zaman gelip milletini anlattığı zaman çok daha etkili anlatır. Miraca çıkartıldığı zaman, Miraç'tan döndüğünde konuştuğu zaman çok daha içinden konuşur. Allah Azze ve Celle işte o şekilde bizim içimizden olan birisini bize peygamber olarak gönderiyor. Bu şekilde bize şunu anlatmak istiyordu. Yaşamanızı istiyor Allah. Sadece bilmenizi değil, o duyguları tatmanızı istiyor Allah. Onu, o duyguları tatmış olanla birlikte yaşamanızı istiyor. Kainata bakarsanız Allah'ın kudretini görürsünüz. Kainat Allah'ın kudretini ispat eder. Allah'ın ilmini ispat eder, gösterir. Ama Allah'ın muradını göstermez. Kainata bakan, sonsuz varlıkları gören, görecek göze ulaşmış olan adam Allah'ın kudretini anlar. Allah'ın sanatını gördüğü zaman sanatkarı anlar. Allah'ın ilmini anlar. Allah'ın kadir olduğunu anlar. Ama Allah'ın insandan ne istediğini, Allah kitap ve peygamber göndermeden nasıl bildirebilirdi bize? Elbette kitap lazımdı, peygamber lazımdı. Onunla Allah Azze ve Celle bize muradını bildirir. Peygamber gelir, Allah'ın insanları ne şekilde yücelteceğini bize öğretir. Şöyle davranın, nefsinizi şöyle terbiye edin. Şu ayetin manası şudur, Rabbiniz sizden şunu istemektedir der ve bu şekilde insanoğlu Rablerinin kendilerinden ne istediğini, Allah'ın muradını anlamış olurlar. Allah Azze ve Celle insanı yükseltmek ister. Nefsin mertebelerinden geçmesini, nefsi emmareden kurtulmasını, nefsi levvameden kurtulmasını, nefsi mutmainneye ulaşmasını, nefsi mutmainneden nefsi radiyeye yükselmesini, oradan nefsi mardiyeye yükselmesini ister. Allah insanı yükseltmek ister. Çünkü insanı kendi halifesi olarak yaratmıştır. İnsana verilmiş olan vazife, yeryüzünde Allah'ı temsil etme vazifesi, Allah'ın halifesi olma, Allah'ın vekili olma, yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir medeniyet meydana getirme. Bu vazifemizdir ve bu vazife bir kılavuzu gerekli kılar. Allah Azze ve Celle bize böyle bir vazife verdiği zaman elbette ki o vazifeyi yerine getirebilmemiz için bize hem kitap indirmeli, hem de bize bir komutan tayin etmeli, bir usvetun haseneyi bize göndermeli. Yoksa biz yeryüzünde Allah'ın vermiş olduğu vazifeyi nasıl yerine getirebilirdik? Madem insan yeryüzünde eşrefi mahlukat olarak yaratıldı, en şerefli varlık, Allah insana ruhundan üfledi, Allah insanı halifesi olarak yarattı, Allah insana ilim verdi, Allah insana melekleri secde ettirdi. Madem ki böyle bir şeref verildi insana, hiçbir şeyi başıboş bırakmamış olan Allah'ın bu kadar şerefli olarak yaratmış olduğu insanı başıboş bırakması düşünülebilir mi? Hiçbir şeyi başıboş bırakmamış olan Allah, mikropları bile başıboş bırakmayan, hayvanları başıboş bırakmayan, melekesini başıboş bırakmayan, dağları taşları başıboş bırakmayan, her şeye bir kanun koyan, onlara bir hayat tarzı tayin eden, onları başıboş bırakmayan Allah, en şerefli varlık olan insanı başıboş bırakmış olabilir mi? İnsan belki aklı ile matematikte ilerleyebilir, fizikte, kimyada ilerleyebilir ama insanın ruhunu tanıyamaz. Çünkü insan, insanın ruhunu laboratuvara sokup da onun üzerinde deneyler yapamamaktadır. Her şeyi laboratuvara sokabilirsiniz. İnsanın ruhunu ve psikolojisini laboratuvara sokamazsınız. İnsanı tanıyamazsınız. İnsanın ruhu nedir? Nefis dediğiniz şey nedir? Şeytan ne nasıldır? Ona karşı mücadelenin yolu yöntemi nedir? İnsanın bunları kendisinin bulması mümkün değil. Nefis nasıl bir şeydir? Nefis nasıl terbiye edilir ve temizlenir? İnsanın bunu kendisinin bulması mümkün değil. İnsan maddi meselelerde ilerleyebilir. Fizikte, matematikte, mühendislik dallarında ilerleyebilir. İnsanın vücudu üzerinde çalışmalar yapar. Dalak üzerinde, böbrek üzerinde, göz üzerinde, beyin üzerinde, bütün azalar üzerinde deneyler yapabilir. Fakat insanın nasıl temizleneceği, bu insan denen varlığın temiz bir varlık olabilmesi için nasıl kurallara ihtiyacı olduğu, medeniyetin esaslarının ne olması gerektiği, bu insanın bilebileceği bir şey değil. İşte ondan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle sürekli olarak peygamberler gönderdi ve gönderilen peygamberler tüm peygamberler insanlara evvela la ilahe illallah'ı anlattılar. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını, Allah'ın var olduğunu ve bir olduğunu değil, Allah'tan başka ilahın olmadığını anlattılar. Zaten tarih boyunca insanlar Allah'ın var olduğunu kabul etmişler ve Allah'tan başka da bir yaratıcıyı kabul etmemişlerdir. Putlara olan bakışları ise putların kainatı yarattığı şeklinde değil, putların insanları yarattığı şeklinde değil, putların bizim rızkımızı verdiğini söylememişlerdir. Onların putlara olan inançları sadece Allah'a daha fazla yaklaşmak için onları aracı olarak kullanmışlardır. Kendilerinin ifadesini Kur'an bize söylüyor. Mâ na'buduhum illâ liyukarribûna ilallahi zulfe. Başka bir sebepten dolayı bu putlara ibadet ediyor değiliz. Onlara ibadet etmemizin sebebi bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye. Allah'ı kabul ediyorlar ve Allah'a yaklaşmak istiyorlar ve çocuklarının adını Abdullah koyuyorlar. Hazreti Peygamber'in dedesi putperest olan Abdülmuttalip çocuğuna Abdullah ismini koymamış mıydı? Peygamber insanlarla beraber yaşar ve insanlara ilk önce neyi öğretir? Bizimle beraber yaşamış olan peygamber, oraya gideceğiz. Önce oraya gideceğiz. Hazreti Peygamber'in davasını ve mesajını oraya giderek anlayacağız. Önce biz 1400 sene evveline gideceğiz. Mekke'ye gideceğiz. Hazreti Peygamber'in mücadelesini gözlerimizle takip edeceğiz. Ebu Cehillerle, Ebu Leheblerle yaptığı mücadeleyi takip edeceğiz. Ve sonra onunla bu seyahatimizi gerçekleştirirken işte ancak o zaman anlayabileceğiz. Bizimle beraber yaşamış olan Hazreti Peygamber hangi sebeple gönderildi? İnsanlara neyi öğretmek için gönderildi? Allah'ın varlığını ve birliğini değil, Allah'tan başka bir ilahın olmadığını, onun tek otorite olduğunu, tek mabut olduğunu, ondan başka itaat edilecek bir makamın olmadığını, esaslarımızı alacağımız tek bir makam olduğunu, insanlara bunu anlatmak için gönderildi. Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem insanlara ondan başka ilahınız yok dediği zaman herkes meseleyi anlıyordu. Biliyorlardı neyi kastediyor. Biliyorlardı ilahın manası nedir. Anlıyorlardı. Bu söz onların hayatını değiştirecek olan bir sözdü. Hayatınızı Allah'a teslim edin demekti. Ondan başka otorite yok madem, ondan başka kanun koyucu yok madem, ondan başka kanunun çıkacağı merci yok madem, ondan başka otorite yok madem, o halde her şeyinize o karışır. Bizimle birlikte yaşayan o kutlu peygamberin ve bütün peygamberlerin ilk öğretmiş olduğu şey buydu. Allah'ın varlığını anlatmadılar. Allah'ın bir olduğunu anlatmadılar. Onlar zaten herkes biliyordu. Allah'ın peygamberleri ve Allah'ın kitapları Allah'ın tek ilah olduğunu, onun dışında bir ilahın olmadığını, dolayısıyla hayatımıza başkalarının karışmaması gerektiğini, sadece onun koyduğu esaslara göre yaşamamız gerektiğini anlattılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte yaşayarak onlara ırkçılığın olmadığını da öğretti. Onlara diyordu ki Kur'an ve onun Resulü Hazreti Peygamber ırkın ehemmiyetli olmadığını, insanlara Allah Azza ve Celle ve onun peygamberi anlatıyordu. Ya eyyuhennas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceallakum şuuben ve kabaila litaarafu. Sonra sizi millet millet, aşiret aşiret yaptık, tanışasınız diye, övünesiniz diye değil, eşit olasınız ve bu şekilde eşit haklara sahip olarak yeryüzünde kardeş olarak yaşayasınız diye. Kur'an hiçbir zaman ırka değer vermemiştir. Kur'an hiçbir zaman ne Türklere hitap etmiş, ne Kürtlere, ne Araplara. Kur'an'ın hitap etmiş olduğu topluluklar daima manevi topluluklardır. Allah Azze ve Celle ya eyyuhel kafirun der. Ey kafirler, ya eyyuhellezine emenu der. Ey müminler, ey münafıklar, ey ehli kitaptan olanlar, şöyle olanlar, şöyle olanlar. Allah Azze ve Celle insanlara ırkıyla hitap etmez. Çünkü Allah katında bunun bir kıymeti yoktur. Çünkü herkes Adem ile Havva'dandır. Sonra millet millet, aşiret aşiret ayrılmışlardır ki her birinin bir ismi olmuş ki tanışsınlar diye. Herkesin bir isme ihtiyacı var. Onun için isimleri var. Nasıl ki Ahmet var, Mehmet var. Nasıl ki her şeyin bir ismi var. Irkların da öyle ismi var. Ama bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem kabileciliği, aşiretçiliği reddediyordu, hem de renge bakarak karar vermeyi reddediyordu. Bir seferinde Ebu Zer Bilal Habeşi'ye demişti ki ey Bilal, Bilal zenciydi malumunuz, bir meselede anlaşamamışlardı. Ebu Zer kızmıştı, Allah Resulüne ilk iman edenlerden Ebu Zer Gıfari çok takva sahibiydi. Fakat bir an için ağzından bir yanlış kelime çıktı. Ey siyah kadının oğlu dedi. Ey zenci dedi yani. Bilal'in zoruna gitti bu laf. Peygamberimize gitti, olayı anlattı. Bana böyle dedi ya Resulallah. Bana ey siyah kadının oğlu dedi. Efendimiz çağırdı Ebu Zer'i. Dedi ki ya Ebu Zer, ölçüyü kaçırdın, haddini aştın, sözünü geri al. Beyaz kadının oğlunun siyah kadının oğluna hiçbir üstünlüğü yoktur. İnne ekremekum indallahi etkakum. En üstününüz takvaca, en üstün olanınızdır. Allah Resulü onların arasında yaşıyor. Her gün bir sürü olaylar görüyor ve her seferinde müdahale ediyor. Eğer böyle aramızda yaşayan bir peygamber olmasaydı bizim bütün hastalıklarımızı tedavi edebilir miydi? Sürekli bizimle birlikte. Her gün bir takım hatalar görüyor ve onları düzeltiyor. Onun için bizimle beraber yaşaması gerekiyor. Ve Allah Resulü müdahale ediyordu. Ve buyuruyordu ki ırkçılığa çağıran bizden değil, ırkçılık uğrunda savaşan bizden değil, ırkçılık uğrunda ölen de bizden değil. Hiçbirinizin birinize bu manada bir üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takva iledir buyuruyordu. Böylece insanı yüceltiyordu. Irkını, bir insanın ırkına bakarak karar vermek küçük kafalıların halidir. Bir insanın malına, mülküne bakarak karar vermek küçük kafaların halidir. Küçük kafalar insanların ırkına bakar. Küçük kafalar malına, mülküne bakar, ona göre kıymet verir. Orta kafalar insanların makamına bakar. Büyük kafalara gelince insanların imanına bakar, inanç esaslarına bakar, takvalarına bakar. Allah Resulü yüceltiyordu ümmetini. Neye bakmaları gerektiğini öğretiyordu. Bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet eden adamın dininin üçte ikisi gider buyuruyordu. Onlara neye kıymet vermeleri gerektiğini öğretiyordu. Yanlış şeylere kıymet vermeyin buyuruyordu. Medeniyetin esaslarındandır bu. Kıymet vermeniz gereken şeylere kıymet vereceksiniz. Kıymetli olmayanlara kıymet vermeyeceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara insanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduklarını öğretiyordu. İnsanlar bir tarağın dişleri gibidirler buyuruyordu. Bu manada hiçbirinin birine üstünlüğü yoktur diyordu. Bunu söylediği zaman o toplum kendini üstün gören bir toplumdu. Efendimiz bu sözleri söylediğinde, insanlar bir tarağın dişleri gibidirler dediği zaman o topluma bu sözler çok garip geliyordu. O toplum bu sözleri hazmedemeyecek bir toplumdu. Ebu Leheb, amcası Ebu Leheb bir gün gelmiş ve demişti ki, ey yeğenim, ben senin dediğini kabul edersem, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersem bana ne var? Efendimiz dedi ki, başkalarına ne varsa sana da aynısı var. Ebu Leheb dedi ki, ben senin amcanım, hem de ben aşiretimin büyüğüyüm. Bana başkalarından daha fazla bir şey olması gerekir. Benimle kadınları aynı kefeye mi koyuyorsun? Benimle çocukları aynı kefeye mi koyacaksın? Benimle köleleri aynı kefeye mi koyuyorsun? Efendimiz dedi ki, başkalarına ne varsa sana da o var. Başkaları amelleriyle gelirken siz bana ecdadınızla övünerek gelmeyin. Siz atalarınızla övünerek gelmeyin. Başkaları bana amelleriyle gelirken, başkaları kıyamet gününde Allah'ın huzuruna amelleriyle giderken siz aşiretinizle mi gideceğinizi zannediyorsunuz? Hazreti Peygamber zerre kadar taviz vermiyordu. Amcası da olsa hakikatten zerre kadar sapmıyordu. O gün insanlara bunu söylüyordu. Herkes bir tarağın dişleri gibi eşittir dediği zaman onlara bu garip geliyordu. Çünkü Kureyşliler, Mekkeliler kendilerini başka milletlerden üstün görürlerdi. Hatta Kabe'yi tavaf etmek üzere gelenler, hac zamanında hacca gelenleri çıplak olarak Kabe'yi tavaf etmeye zorlarlardı. Sadece biz Kabe'yi elbiselerimizle tavaf edebiliriz. Siz çıplak olarak tavaf etmek zorundasınız. Çünkü sizler günahkarsınız ve bu günahkar elbiselerinizle Kabe'yi tavaf edemezsiniz diyorlardı. Kendilerini bu şekilde üstün görenler, o topluma Hazreti Peygamber geliyor ve onlara böyle sesleniyordu. İnsanlar bir tarağın dişleri gibidirler dediği zaman, bu söz o toplumun istediği ve beklediği bir söz değildi. Ama o onlara gerçeği söylemek üzere görevlendirilmişti. O gün Mekke'nin müşrikleri kendilerini başkalarından üstün görürken, ehli kitap dünyasına bakacak olursanız, Yahudi ve Hristiyanlara bakarsanız, onların da kendilerini üstün gördüklerini göreceksiniz. Ehli kitaptan olanlar diyorlardı ki, "Nahnu ebnaullah ve ahibbau." Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz. Bize cehennem ateşi dokunmaz. Dokunsa bile 7 günden fazla dokunmaz diyorlardı. Herkesin böyle kendini üstün gördüğü bir zamanda Hazreti Peygamber çıkıyor. İnsanların kabul edeceği değil, kabul edemeyecekleri hakikatleri haykırıyordu. Bu onun gerçek peygamber olduğunun delillerindendir. Gerçek peygamber olmayan insanların istediğini ve insanların kabul edebileceğini söyler. İnsanların kabul edemeyeceği hakikatlere temas etmez. Tıpkı mesela Miraç'tan döndüğü zaman başından geçenleri anlattığında sahabeden biri demişti ki, "Ya Resulallah, bunu kimseye anlatma. Vallahi seni bile kabul etmiyorlar. Bu olayı kabul ederler mi? Sen gittim ve geldim diyorsun. Cenneti cehennemi gördüm diyorsun. Bir gecede Mescid-i Aksa'ya gittim. Oradan da gökleri geçtim. Yedi semayı geçtim diyorsun. Ve tekrar geldim diyorsun. Kimse buna inanmaz. Bunu sakla, söyleme ya Resulallah. Efendimiz dedi ki, vallahi söylerim. Madem ki Rabbim bana bunu nasip etti, ben bunu söylemekten çekinmem. Peygamberliğinin delillerindendir bunlar. Peygamber olmayanlar insanların kabul edebileceği şeyleri söyler, kabul edemeyeceği şeyleri söylemezler. Hakiki peygamberler sırtlarını Allah'a dayadıkları için insanların kabul etmesini dikkate almazlar. Onlar söylenmesi gerekenleri söylerler. O gün tüm insanlar ırkçı iken Hazreti Peygamber ırkçılık için savaşan bizden değil buyuruyor. O gün Mekkeliler kendini üstün görürken sizin diğer insanlardan üstünlüğünüz yoktur diyor. Allah Resulü peygamber olmasaydı insanların tamamen reddedeceği bu hakikatlere temas eder miydi? Onlar birden fazla ilahlara tapıyor. Hazreti Peygamber hepsini reddediyor. Bu sözler o gün söylenmesi en zor olan şeyler. Hazreti Peygamber bunu öğretiyordu. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla beraber yaşıyor ve Ömerlere, Ebubekirlere sürekli öğretiyordu. Onların hocasıydı. Sürekli olarak yerken, içerken, atın üzerinde giderken her yerde mutlaka bir şeyler öğretiyordu. Bir gün Hazreti Ömer'in elinde Tevrat'tan bazı sayfeler gördü. "Ne yapıyorsun ey Ömer?" dedi. Hazreti Ömer dedi ki, "Ya Resulallah, Tevrat'tan bazı sayfeler buldum da eski peygamberlerin hayatını öğrenmek için okuyorum. Peygamber kıssaları." Efendimiz dedi ki, "At elindekileri ey Ömer. Şu anda Musa'nın kendisi bile olsa o da bana tabi olmakla mükelleftir. Musa'nın kendisi bile olsa o da bana tabi olacaktır. Bırakın bu elinizdeki sahte Tevrat'ı, sahte İncil'i, gerçeği olsa bile onun hükmü kalkmıştır." Hazreti Peygamber neye karşı önlem almak istiyordu? Sapmalara karşı. Ümmetinin bozulmasından korkuyordu. Çünkü ehli kitap yektubune bi eydihim sümme yekulune hâzâ min indillah. Elleriyle yazıyorlar Tevrat'ı ve İncil'i, sonra da Allah'tan diyorlar. İşte onun için Hazreti Peygamber o yanlış bilgilerden ve kültürlerden ümmetini muhafaza etmek istiyordu. "At elindekileri ey Ömer," diyordu. Beraber yaşamasaydı bu şekilde bir ümmet meydana getirebilir miydi? Onlarla birlikte yaşamasaydı her gün onların bir yönünü tedavi edebilir miydi? Onlarla yatıyordu, kalkıyordu. Onlara her gün bir şeyler öğretiyordu. Ve bu şekilde sağlam bir nesil meydana getirdi. Çünkü onlarla beraberdi. Onun terbiyesiyle terbiye edilenler sağlamlaşıyorlardı. Hazreti Peygamber onlara bir şey öğretti. Toplumu bir gemiye benzetti. Dedi ki, insanlar bir gemiye binmişler. Bir kısmı alt kata, bir kısmı üst kata güverteye yerleşmiş. Su üst katta. Alttakilere su lazım olduğunda üst kata çıkmaları gerekiyor ve her seferinde çıka ine usandılar ve dediler ki, kendimize ait olan yerden, geminin tabanından bir delik delersek bize oradan bol miktarda su gelir ve yukarıya inip çıkmaktan kurtuluruz. Efendimiz toplumu gemiye benzetiyor ve buyuruyor ki, alttakiler gemiyi delmek istediği zaman eğer üsttekiler buna engel olmazsa, onlara engel olmazlar, durdurmazlarsa hep beraber batarlar. Eğer engel olurlarsa hep birlikte kurtulurlar. Hazreti Peygamber insanlara neyi öğretmek istiyordu? birlikte yaşıyordu ve birlikte yaşamanın kuralını öğretiyordu. Emr bil maruf ve nehyi anil münkeri öğretiyordu. Kötülüklere engel olmazsanız yalnızca o kötülükleri yapanlar değil, hep beraber batarsınız diyordu. Aynı gemidesiniz diyordu. Başka bir gemi yok. Aynı gemide yaşıyorsunuz. Kötülerin kötülüklerine engel olmazsanız hep beraber batarsınız. Seyirci kalmamayı öğretiyordu. Sahabe bir yanlış gördüğü zaman derhal müdahale edebilecek bir ahlaka sahip olmuşlardı. Bugün Müslümanlarda bu ahlakı göremiyoruz. En yakın arkadaşında önemli bir hata görse bile sessiz kalıyor. Aramız bozulmasın diyor. Bu Yahudi ahlakıdır, Müslüman ahlakı değil. Yahudiler böyleydiler. Efendimiz buyuruyor ki Yahudiler birisinin bir günah işlediğini görürlerdi, ona doğruyu söylerdi birisi, fakat ertesi gün gene aynı adamın aynı günahı işlediğini gördüğü zaman artık seslenmezdi. Onunla olan menfaatlerini düşünürdü, ticaretini düşünürdü, akrabalığını düşünürdü, komşuluğunu düşünürdü. Düşünmemesi gerekenleri düşünürdü, düşünmesi gerekeni düşünmezdi. Eğer haramlara engel olmayacak olursanız hep beraber batarsınız. Düşünmesi gereken buydu, bunu düşünmezlerdi. Beraber oturur, yemek yemeye devam ederlerdi. İşte yok edilmelerinin, ümmet idiler, ümmet olmaktan çıktılar, görevleri alındı. Bunun sebebi işte buydu. Hazreti Peygamber ümmetinin öyle olmasından korkuyordu. Yemin olsun ki diyordu, yemin olsun ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülüklere engel olursunuz, ya da Allah geçmiş milletlere azap ettiği gibi size de azap eder. Yemin olsun. Hazreti Peygamber yemin ediyorsa o meseleye dikkati çekmek istiyor demektir. Geçmiş ümmetlere azap ettiği gibi size de azap eder. Ve iyileriniz bile dua etse duanız kabul edilmez. Duaların kabul edilmemesinin bir sebebi de buymuş demek ki. Bir ümmette, bir toplulukta emr bil maruf, nehy anil münker yapılmıyorsa, iyilikler emredilmiyorsa, hayra davet edilmiyorsa, iyilikler emredilmiyorsa, kötülüklere karşı mücadele edilmiyorsa, o toplum ellerini kaldırsalar da dualarına icabet edilmez. Hazreti Peygamber'den öğreniyoruz. Sizden evvel diyor, Allah bir millete azap meleklerini gönderdi. İçlerinde 18 bin kişinin, peygamberlerin ameli gibi ameli olan 18 bin kişinin de olduğu bir millete Allah azap meleklerini gönderdi. Hatta kimisi kalkmış geceleyin teheccüd namazı kılıyorlardı. Azap geceleyin geldi. Ekseriyetle azap geceleyin gelir. Ve sahabe-i kiram bunu duydukları zaman dediler ki, ya Resulallah nasıl olur? İçlerinde peygamberlerin ameli olan 18 bin kişi var. Nasıl olur da Allah bunları azap eder? Evet dedi peygamberimiz, Allah onları azap eder. Çünkü onlar kendileri belki haram işlemiyorlardı ama haram işleyenlere de engel olmuyorlardı. Belki kendileri farzları yapıyorlardı ama farzları emretmiyorlardı. Namazı kılıyorlardı ama namazı ayakta tutmuyorlardı. Kur'an'da namazla ilgili ayetlerde ve yuqimus salah ifadesi geçer. Yuqimus salah, namazı kılarlar diye tercüme edilir genellikle. İkame, evet onu yapmak manasına da gelir. Ancak ikamenin bir manası da şudur ki, ikame onu ayakta tutmak demek. Bir şey ayakta tutmak, namaz kılmak değil, namazı ayakta tutmak. Onlar öyle müminlerdir ki namazı kılar ve namazı ayakta tutarlar. Toplumlarında namazın kılınmasını sağlarlar. Namazın ayakta kalmasını sağlarlar. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem onlara kötülüklere engel olmayanların azaba uğrayacağını öğretiyordu. Kendisi nerede bir yanlış görse onlarla beraber yaşıyor ve derhal yanlışlara müdahale ediyordu. Herkesin bir hatırası var Peygamberimizle birlikte. Allah'ın Resulü herkese bir şeyler öğretmiş ve onlarla hayatını sürdürmüş. Kendisine o kadar bağlanmışlardı ki Urve bin Mes'ud anlatıyor. Hudeybiye'de diyor Hazreti Peygamber'e olan saygıyı gördüm. Onlarla birlikte yaşıyordu ama onlarla beraber olması ona olan saygıyı azaltmıyordu. Sevgiyi azaltmıyordu. Mükemmel bir ahlaka sahipti. Ve inneke le'ala hulqin azim buyuruyor Kur'an. Ey Resulüm, sen yüce bir ahlaka sahipsin. O yüce ahlaka sahip olduğu için onlarla beraber olmasına rağmen ona olan sevgileri ve saygıları hiç azalmıyordu. Urve der ki bu kadar kral gördüm. Bizans kralını gördüm, İran kralını gördüm, Yemen kralını gördüm, onlara olan saygıyı gördüm, hiçbirisine bu kadar saygı gösterildiğini göremedim. Hazreti Peygamber onları zorlamıyordu. Kral değildi, krallık yapmıyordu. Onlarla beraber yaşıyordu, hasırın üzerinde yatıyordu, onlarla yemek yiyordu. Hatta uzaktan gelen, onu tanımayan birisi onu halkın içinde birlikte gördüğü zaman onun peygamber olduğunu anlayamıyordu. Soruyordu, peygamber hanginiz? Farklı giyinmiyordu, farklı davranmıyordu. Onlarla beraber yaşıyor, onlar gibi davranıyordu. Ama öyle bir ahlaka sahipti ki onunla beraber olanın ona olan saygısı daha da çok artıyordu. Krallara gösterilmeyen saygıyı ona gösteriyorlardı. İçlerinden gelerek gösteriyorlardı bu saygıyı. Ve Allah Resulüne öyle ifadeler nasip oldu ki dünyada kimseye nasip olmamış. Zeyd bin Desine'yi götürüyorlardı, Zeyd'i götürüyorlardı idam etmeye. Yakalamışlardı müşrikler ve götürüyorlardı. Dediler ki, Ebu Sufyan ona dedi ki, doğru söyle ey Zeyd dedi, biraz sonra kafanı keseceğiz. Doğru söyle, şu anda senin yerinde Muhammed olsun ister miydin? Sen de kendi evinde ailenle birlikte olasın ister miydin? Zeyd dedi ki, vallahi ben onun ayağına bir dikenin batmasına bile razı olmam. Ben evimde olacağım, ailemle birlikte, çocuklarımla birlikte olacağım ve o onun ayağına diken batacak. Vallahi ben onu bile istemem. Bu kadar sevgi kime nasip olmuştu? Halbuki sürekli olarak onlarla birlikteydi. Bu onun peygamberliğinin delillerindendir. Hakiki peygamberlere bu nasip olabilir. Sahte peygamber olmuş olsaydı yakınları ona, onunla birlikte yaşayanlar ona saygı göstermemeliydi. Ama en çok onu sevenler, en çok onu sayanlar en yakınlarıydı. Onun hayatını bilenler, onun özel hayatını bilen hanımları, onu en yakından tanıyanlar, insanların içinde onu en çok sevenlerdi. En yakın arkadaşlar Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, onu en çok sevenler, en yakınında olanlardı. Demek ki Hazreti Peygamber Allah'ın Resulüydü.
Eğer öyle olmasaydı bu yakınları mutlaka onda bir gün bir şey görürlerdi ve senin peygamber olmadığını anladım derlerdi. Ama ona yakınlaşanlar, onunla birlikte yaşayanlar, onun için canlarını ortaya koyuyorlardı. Sen arkama geç ya Resulallah diyorlardı Katede'nin dediği gibi. Katede savaş esnasında Hazreti Peygamber'in önüne siper oluyordu. Ya Resulallah arkamda dur diyordu. Oklar bana gelsin, sana gelmesin. Allah'ın Resulü'nün önüne siper oldu ve bir ok geldi Katede'nin tam gözüne. Gözü önüne düşüverdi. Göz bebeği düşüverdi önüne. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için canını ortaya koyan bu sahabisinin gözünü aldı, oku çıkardı ve yerine koydu. Bismillah dedi, eliyle çekiverdi üzerinden ve o göz eskisinden daha güzel görmeye başladı. Allah'ın Resulü olduğunun delillerindendi. Onlarla birlikte yaşıyordu ve onlara mucizeler gösteriyordu. Görenler onun için canını verecek hale geliyorlardı. Ebu Hayseme oğlu Sa'd ile kura çekiyordu. Yaşlıydı kendisi. Oğlu mu savaşa katılacak, kendisi mi? Yarış yapıyorlardı. Hazreti Peygamber'in talebeleri. Sen git demiyorlardı birbirlerine. Sen gitme, ben gideceğim diyorlardı. Babayla oğul birbiriyle tartışıyordu. Efendimiz kura çekin o halde demişti. Kura oğluna çıktı. Sa'd Bedir'e katıldı ve Bedir'de şehit oldu. Sonra onu rüyasında gördü babası Ebu Hayseme. Geldi peygamberimize rüyayı anlattı. Dedi ki ya Resulallah, oğlum Sa'd'ı rüyada gördüm. Cennet nimetleri içerisindeydi ve beni davet ediyordu. Baba gel sen de bize katıl. Rabbimin bana vaat ettiklerinin gerçek olduğunu gördüm. Ben cennet nimetleri içerisindeyim diyordu. Efendimiz rüyayı dinledi. Onun bu rüyasına diyecek bir şey yoktu. Sen bilirsin demekten başka. Efendimiz'e yalvarıyordu. Ya Resulallah, yaşlı olduğum için bana izin vermeme ihtimalinden korkuyorum. Lütfen bana izin ver. Ben de oğlum Sa'd'ın yanına gitmek istiyorum. Hazreti Peygamber müsaade etti. O da Uhud'da şehit oldu. Allah Resulü ile beraber yaşayanlar kuvvetli bir imana sahip oluyorlardı. Kuvvetli bir iman. Onunla beraber yaşamak kolay mı zannediyorsunuz? Hazreti Peygamber'i rüyasında görmek isteyenler onunla yaşamayı kolay mı zannediyorlar? Hazreti Peygamber'i rüyanda görmek istiyorsun. Hazreti Peygamber şu anda olsaydı gidip elini öpmek istiyorsun. Sen Hazreti Peygamber'le beraber olmayı, onunla sohbet etmek mi zannediyorsun? Hazreti Peygamber'le beraber olmayı, onunla çay içmek, onunla namaz kılmak, onun elini öpmek mi zannediyorsun? Onunla birlikte olmak zor bir hayata razı olmak demekti. Ebu Bekir radıyallahu anh evinden çıkmıştı. Medine'de devletlerini kurmuşlar. Efendimiz devlet başkanı. Yanındakiler de bir devletin önde gelenleri. Ebu Bekir Sıddık Mekke'nin en zenginlerindendi. Ama Allah yolunda malını harcamıştı. Ve Medine'ye gittiği zaman bir gün mescitte iken Hazreti Ömer de geldi. Dedi ki Ömer, bu saatte öğlen vaktinde seni evinden çıkaran nedir ya Ebu Bekir? Ebu Bekir Sıddık dedi ki açlık ya Ömer. Vallahi açlıktan başka bir şey değil. Evimde uyuyamadım, oturamadım, acım. Çok aç olduğum için dışarıya attım kendimi. Ömer dedi ki vallahi ben de senin gibi aynı sebepten dolayı evden çıktım.
Benim de evimde zerre kadar bir şey yok yiyecek. Ben de o yüzden dışarı çıktım. Biraz sonra peygamberimiz geldi. Selam verdi. Dedi ki haliniz nedir? Neden bu saatte buradasınız? Dediler ki vallahi açlık ya Resulallah. Açlık bizi evimizden çıkardı. Efendimiz dedi ki vallahi ben de sizin gibiyim. Ben de açlıktan dolayı evden çıktım. Hazreti Peygamber'i görmek isteyenler, onunla yaşamak isteyenler, üçü de açlardı, evlerinde de bir şey yoktu. Bu hanımlarının da çocuklarının da aç olduğu manasına geliyordu. Halbuki devlet başkanıydı. İsteseydi kendisine saraylar da yaptırabilirdi. Her gün kebaplar da yiyebilirdi. Ama o kendisine gelenleri de dağıtıyordu. Allah Azze ve Celle ganimetlerden, ganimetlerin beşte birinin beşte birini peygamberine bırakıyordu. Hazreti Peygamber onu da alıyor, fakirlere dağıtıyor. Kendisine bir şey bırakmıyordu. Onlarla birlikte yaşıyordu. Onların dertleriyle dertleniyordu. Onlar bir taş bağladıkları zaman midelerine, Hazreti Peygamber iki taş bağlayacak kadar aç olduklarını görüyorlardı sahabesi. Ve dediler ki Allah Resulü böyle onların da açlıktan dolayı dışarı çıktıklarını anlayınca dedi gelin gidelim Ebu Eyyub'un yanına. Onun evine gidelim gittiler. Kendisi evde değildi, hanımı evdeydi. Hanımı onları görünce Allah'ın Resulü ve onunla beraberindekiler hoş gelmişler dedi. Sesi duyunca Ebu Eyyub el Ensari oradan koştu geldi. Allah Resulüne hoş geldiniz ya Resulallah. Bana şeref verdiniz ya Resulallah dedi. Siz hiç böyle bu saatte gelmezdiniz ya Resulallah deyince Efendimiz utandı, bir şey diyemedi, doğrudur dedi sadece. Bu saatte evet gelmezdim dedi, o kadar. Başka bir şey söylemek istemedi. Fakat Ebu Eyyub anlamış olsa gerek ki hemen koştu, bir keçi kesti, bir oğlak kesti ve Efendimizin önüne o keçiyi pişirene kadar da bir şeyler yesinler diye hemen bir hurma dalı getirdi. Hem tazesi hem kurumuşu olan bir hurma dalı getirdi. Buyurun bundan yiyin ya Resulallah. Ya Resulallah yemek yapılana kadar buyurun bundan yiyin buyurdu. Allah Resulü ve yanındakiler yediler ama Efendimiz daha yemek gelince kebap yapmış, eti pişirmiş. Efendimizin önüne koyduğu zaman Allah Resulü daha bir lokma almadan kızı Fatıma'yı hatırladı. Bir ekmeğin üzerine bir parça et koydu. Bunu kızım Fatıma'ya götürür müsün dedi. Günlerdir bir şey yemedi kızım. Kızı da aynı kendi gibi bir hayat yaşıyordu. Sadece Hazreti Peygamber değil, etrafındakiler de zor bir hayat yaşadılar. Ve Hazreti Ali'nin evine gitmişti bir gün peygamberimiz. Kızının evine, Fatıma'sının göz nurunun evine gitmişti. Ali'yi sordu, Hasan'ı Hüseyin'i sordu. Fatıma'sı dedi ki ya Resulallah, ey babacığım, evimizde hiçbir şey yoktu yiyecek. Çocuklar kalkar kalkmaz Ali onları aldı, dışarıya çıkardı ki yemek istemesinler benden. Benden yemek istemesinler diye babaları hemen aldı, onları dışarı çıkardı. Şu tarafa doğru filan Yahudinin bahçesine gitti dedi. Efendimiz de o bahçeye doğru gitti. Ne görsün? Hazreti Ali oğulları Hasan ve Hüseyin o Yahudinin bahçesinden ağaçlardan dökülmüş olan çürümüş hurmaları yerden topluyorlar ve yiyorlar. Çürümüş hurmaları, ağaçlardan dökülenleri yemek caizdir. İzin almaya gerek yoktur. Ağaçlardan dökülenleri, o çürümüş hurmaları yiyorlardı.
Allah Resulü'nün göz bebekleri, torunları, bugün Hasan'ı Hüseyin'i görseniz belki başınızda gezdirirsiniz. Ama Hazreti Peygamber'le beraber yaşamak hiç de kolay değildi. Ve artık onları götürsen ey Ali dedi. Ali dedi ki biraz da Fatıma'ya toplasam ya Resulallah. Senin kızın Fatıma da aç. O çürümüş, belki de kurtlanmış olan o hurmalardan biraz da Fatıma'ya götürsem. Sen bilirsin dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'i görmek isteyenler, onunla birlikte yaşasaydım diyenler, Hazreti Peygamber'le beraber yaşamak hiç de kolay değildi. Mekke'deki durum bundan daha da kötüydü. Demin anlatmış olduğum misaller Medine'nin misalleridir. İslam devleti kurmuşlar. Bedir'de Bedir zaferini kazanmışlar. Az çok o bölgede hakimiyetlerini sağlamışlar. Ve buna rağmen hala durumları budur. Mekke'deyken durumları daha da kötü. Kendisi anlatıyor Hazreti Peygamber. Der ki ben öyle zor günler gördüm ki 30 gün 30 gece geçerdi. Bilal'in koltuğuna sakladığı bir avuç yiyecekten başka yiyecek bir şey bulamazdık. Bir avuçla ben ve Bilal bir ay idare ederdik. Hazreti Peygamber'in mücadelesi kolay bir mücadele olmadı. Allah Azze ve Celle ona torpil geçmedi. Sen de insanların içinde yaşayacaksın. Sen de onlar gibi ağlayacaksın. Sen de onlar gibi aç kalacaksın. Sen de onlar gibi korkulu saatler yaşayacaksın. Sen de onlarla birlikte yaşayacaksın. Seçilmiş olanlar, evet seçilmişlere insanların ihtiyacı var, o yüzden Allah seçer. Evet, nasıl ki fizik alanında seçilmişlere ihtiyaç var, nasıl ki kimyada, matematikte, tıpta, astronomide, bütün alanlarda büyük zekalara, istisna insanlara ihtiyaç var, süper zekalara ihtiyaç var ya hani, onların vasıtasıyla Allah bize verir şu mikrofonu. Onların vasıtasıyla verir Allah bize şu uçakları. Onların vasıtasıyla verir şu bilgisayarları. Ama yalnızca bu alanda insanların seçilmişlere ihtiyacı yok ki. Bir de hidayet alanında da seçilmişler var. Lazımdır. Hidayet alanında kalbi güçlü olan, başkalarının anlayamadığı meseleleri anlayabilecek olan Mustafa'lar, seçilmişler lazım. Bunlar peygamberler ve salihler, alimler, şehitler, Allah Azze ve Celle'nin seçmiş oldukları, bu seçilmişlere torpil yapılmıyor. Onlar insanlarla beraber yaşıyorlar. Birileri kalkıp diyebilir ki Allah beni de seçseydi ben de İbrahim olurdum belki. Allah beni de seçseydi belki Musa olurdum. Beni de seçseydi belki ben de bir İsa olurdum. Belki ben de bir Ebu Bekir olurdum, Ömer olurdum. Öyle mi zannediyorsun? Evet, Allah'ın bazılarımızı seçmesi gerekiyordu, seçti. Ama o seçilmişlere Allah torpil yapmadı. Onlar da halkın içinde yaşadılar. Hem de onların başlarına gelen kimsenin başına gelmiş değil. Onlara çok daha zor sorular hazırladı Allah Azze ve Celle. Normal insanlara sorulan sorulardan daha zorları peygamberlere soruluyor. Hangimize Allah oğlunu kes dedi? Hazreti İbrahim'e dediği gibi. Hangimiz ateşe atıldık? Hangimiz peygamberlerin imtihanlarına sokulduk? Evet, bunlar seçilmiş ama seçilmişlere de seçilmiş sorulardan imtihan hazırlanıyor. İlkokul talebesine sorulan soruyla ortaokul talebesine sorulan soru aynı olur mu? Ortaokul talebesiyle lise talebesinin sorusu aynı olur mu? Lise talebesiyle üniversite talebesinin sorusu aynı olur mu? Üniversite talebesiyle doktora talebesinin sorusu aynı olur mu? Herkesin derecesine göre ona sorular hazırlıyor Allah. Herkesin derecesine göre imtihanlar hazırlıyor Allah. Bunlar hayatın içinde yaşıyorlar. Bizimle beraber yaşıyorlar. Bizim girmediğimiz sıkıntılara giriyorlar. Mekke'de Efendimiz'e iman edenler bundan daha zor günler yaşıyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 3 sene ambargoya maruz kaldı Müslümanlar. Peygamberle yaşamak işte bu. 3 sene ambargo konuldu onlara. Kız alışverişi yasaklandı. Müslümanlara ekmek yemek vermek yasaklandı. Alışveriş yasaklandı. Müslümanlarla görüşmek, konuşmak yasaklandı. Akrabaları selam vermiyordu. En yakınları ekmek vermiyordu. Hazreti Peygamber'le beraber olmak bu. 3 yıl devam etti. Bir kısmı açlıktan şehit oldu. Bir kısmı ot yemek zorunda kaldı. Ve Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Diyor ki işte bir gece karanlıkta dışarıya çıktım. Abdest bozmak için açtım. Ayakta duracak halimiz kalmamıştı. Çok açtım. Af buyurun küçük abdestimi bozarken idrarın sert bir cisme değdiğini hissettim. Ve o cismi elimle aradım buldum. Bir de baktım ki bir devenin derisinden bir parça. Bir deve derisinin parçası. Sevindim. Sevindim ve Allah ona göndermişti onu. Yıkadım o deriyi. Sonra onu iki taşın arasında ezdim. Sonra onu biraz ısıttım ateşte. Ve sonra onu yedim. Üzerine bir lokma su içtim. Günlerce onunla idare ettim. Hazreti Peygamber'le birlikte olmanın bir bedeli var. Hazreti İsa ile birlikte olmanın da bedeli var. Hak davayı savunanlarla birlikte olmanın da bir bedeli var. Hazreti İsa aleyhisselam der ki, benim yüzümden kovulacaksınız. Benim yüzümden mahkemelere çekileceksiniz. Benim yüzümden işkencelere uğrayacaksınız. Benim yüzümden öldürüleceksiniz. Aslında onun yüzünden değil, onun düşmanları yüzünden. Bir peygamberle birlikte olmak, bir dava adamıyla hakikaten birlikte olmak, zor hayatı göze almak demektir. Bir peygamberle beraber olmak, onunla sohbet etmek demek değildir. Bir peygamberle beraber olmak, onunla beraber namaz kılmak değildir. Huzeyfe'yi gören birisi dedi ki, siz Hazreti Peygamber'i gördünüz, onunla beraber yaşadınız, söyler misiniz, onunla beraberken ona nasıl davranıyordunuz? Huzeyfe der ki, Efendimizin sır katibi, Allah Resulü ölmeden evvel münafıkların isimlerini sadece ona söylemişti. Huzeyfe dedi ki böyle konuşanlara, soranlara, Efendimiz'e saygı gösterirdik, onu severdik. Bu kadarcık cevap bu soruyu soran adama yetmedi. Dedi ki biz olsaydık, biz peygamberle birlikte yaşamış olsaydık, bırakmazdık ki yere bassın. Onu başımızda gezdirirdik. Huzeyfe dedi ki öyle mi? Seni toy delikanlı seni. Öyle zannediyorsun değil mi? Bak dedi, sana bir şey anlatayım. Bak bakalım nasılmış. Senin zannettiğin gibi miymiş? Peygamberle birlikte yaşamak öyle kolay mıymış? Bak sana bir hatıramı anlatayım dedi. Hendek Savaşı sırasındaydı. Çok soğuk bir geceydi. Müslümanlar haftalarca hendek kazmışlar. Aç susuz. Herkes midesine taş bağlamış. Peygamberimiz iki taş bağlamak zorunda kalmış. Haftalarca şehrin etrafına hendekler kazdılar. Çünkü düşman 10.000 kişiyle geliyor. Samimi Müslüman ise birkaç yüz tane sadece. Gerisi münafık. Gerisi münafık. Ve ondan dolayı hendek yapmak zorundaydı Müslümanlar. Çünkü birkaç yüz kişinin 10.000 kişiyle savaşması doğru olmazdı. Tedbir almak gerekiyordu. Hazreti Peygamber bizimle beraber yaşıyor ve bize tedbir almanın da dinin gereği olduğunu öğretiyordu. Yoksa Allah Azze ve Celle istese onu elbette ki melekleriyle yardım eder. Hiç böyle bir şey yapmasına bile gerek de kalmazdı. Ama o bu dünyaya örnek olarak gönderildi. Diğer insanlar gibi o da çalışacak, zor günler geçirecek ve örnek hareketler ortaya koyacak. Herkes yorgun, aç susuz, bitmiş, uykusuz. Efendimiz çok soğuk bir gece, kış gecesi. Üzerlerinde doğru düzgün bir şey yok. Ve dedi ki, çok şiddetli bir rüzgar esiyor, çadırları deviriyor. Düşman ordusu hendeğin karşı tarafında çadırlarını kurmuş. Müslümanlar hendek boyunca sıra sıra dizilmişler. Onların saldırmasını engelliyorlar. Hendeği bir geçiverseler iş bitecek. Hendekten geçmemeleri gerekiyor. Bir taraftan münafıklar izin alıp alıp gidiyorlar. Böyle zamanlarda belli oluyor münafığın münafık olduğu. Evde işim var ya Resulallah, biraz evime gidebilir miyim diyorlar. Efendimiz anlıyor onların münafık olduğunu. Ama zaten böyle adamların var olmasının bir faydası yok ki. O yüzden gidebilirsiniz diyordu. Yalnızca samimi olanlar kaldılar Efendimizin yanında. Birkaç yüz kişi peygamberi bile terk edenler oluyordu. Ve çok şiddetli rüzgar vardı. Herkes tir tir titriyordu. Hazreti Peygamber dedi ki, kim gidecek haber alacak düşmanın durumu hakkında, kim gidecek haber alıp getirecek? Benimle cennette böyle beraber olacak. Kimse de ses yok. Orada Ebu Bekirler var, Ömerler var, Allah'ın aslanları var, Aliler var, Halid bin Velidler. O anda iman etmiş olanlar ve hiç kimseden ses çıkmayınca Efendimiz tekrar etti. Kim gidecek, haber alıp getirecek? Cennette benle böyle beraber olacak. Kimseden yine ses yok. Efendimiz tekrar sordu. Kim gidecek, haber alıp getirecek? Cennette benle böyle beraber olacak. Kimseden ses yok. Herkes bitmiş. Ayağa kalkacak halleri yok. Huzeyfe bunu o gençlere anlatıyor. Kendinden sonraki nesle, tabiinden olanlara. Öyle rahat, peygamberle beraber olmayı rahat bir hayat zannedenlere. Diyor ki, işte böyle oldu delikanlı. Senin zannettiğin gibi değil mesele. Ve sonra Allah Resulü ayağa kalktı. Karanlıkta bana doğru geldi. Ve beni tanıyamadı karanlıkta. Sen kimsin dedi. Hemen ayağa kalktım. Ben Huzeyfe ya Resulallah dedim. Sen dedi gideceksin. Sen gideceksin ve haber alıp getireceksin. İnsanların içinde en çok üşüyen bendim. Hazreti Peygamber bana kendi hırkasını verdi. Hiç üşüme diye bir şey kalmadı bende. Korku diye bir şey de kalmadı bende. Ve gittim, haber aldım ve geri geldim. Ve Efendimiz'e gördüklerimi anlattım. Ve Efendimiz aferin dedi. Ve gir çadırımda bir parça uyu dedi. Ben çadırına girdim, bir miktar yattım. İşte böyle günler oldu dedi. Hiç kimsenin ben diyemeyeceği günler gördük. Sen Hazreti Peygamber'le birlikte olmayı kolay mı zannediyorsun ey genç demişti. Bugün Hazreti Peygamber'i rüyasında görmek isteyenler, gerçekten Peygamber'i rüyanda görsen ve sana kalk şunları yap dese bir daha görmek ister misin? Kalk malının yarısını ver dese mesela bir daha görmek ister misin? Kalk dese tembel tembel oturuyorsun, kalk bir şeyler yap dese. Cemaat olun, faaliyet yapın, rahat rahat yaşamayın. Beni seviyorsanız rahat rahat yaşamayacaksınız dese, bir araya geleceksiniz, faaliyet yapacaksınız, artık uyku devrini bitireceksiniz dese, kalk şunları yap dese, bir daha peygamberi görmek ister misin? Peygamberi rüyasında görmek isteyen adam, peygamberi rüyasında görmek istemesi onun elini öpmek için herhalde. Onunla beraber cennete gitmek için herhalde. Onunla sohbet etmek için herhalde. Hazreti Peygamber'le beraber olmak, bir dava adamıyla beraber olmak demektir. Bir mücadele insanıyla birlikte olmak demektir. Rahatı terk eden bir insanla beraber olan rahatını terk etmek zorunda kalır. Bunları hesaba katmayanlar, peygamberi ne zannediyorlar? Çok namaz kılan, çok oruç tutan birisi olduğunu mu düşünüyorlar? Hep onunla beraber namaz kılarız, oruç tutarız. Böyle mi zannediyorlar? Peygamberin sünneti denildiği zaman aklınıza ne geliyor? Peygamberin sünneti dendiğinde aklınıza sakal mı geliyor? Peygamberin sünneti dendiğinde misvak kullanmak mı aklınıza geliyor? Peygamberin sünneti dendiği zaman evlenmek mi aklınıza geliyor? Peygamberin sünneti dendiği zaman tesbih çekmek mi aklınıza geliyor? Peygamberin en büyük sünneti, o bir dava adamıdır, mücadele insanıdır. Peygamber olduğu günden öleceği güne kadar hiç rahat yüzü görmemiştir. Ölene kadar dava adamı olarak yaşamıştır. Hatice'sine ne demişti hatırlayın. İlk peygamberlik verildiği zaman Hazreti Hatice annemiz Efendimizin heyecanlı olduğunu görüyordu ve dedi ki ya Resulallah biraz uyusanız, biraz istirahat etseniz. Efendimiz ne demişti? Ey Hatice, artık uyku devri çoktan geçti. Artık uyku devri bitti benim için. Rahat bitti benim için. Benim üzerime bir dava konuldu. Bir dava verildi. İnne senulki aleyke kavlen sakile. Biz sana ağır bir dava vereceğiz. Ağır bir dava. Yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir dava. Hem ağır bir dava, hem de yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir dava. Peygamberle birlikte olmak demek, ağır bir yükün altına girmek demek. Peygamberle birlikte olanlar nasıldırlar? Onlar nefislerini tezkiye etmiş olan kimselerdir. Peygamber onların nefislerini tezkiye eder, tertemiz eder. Onları hayatın içerisinde tertemiz yetiştirir. Dergahlarda, suni ortamlarda değil, hayatın içinde onlarla birlikte yaşayarak onları tertemiz eder. Neden peygamber hayatın içindedir? Çünkü hayatın dışında yapılan eğitimler gerçek eğitimler değildir. Suni eğitimlerle dava adamı yetişmez. Dava adamları gerçek hayatın içinde yetişir. O yüzden dağlarda, dergahlarda yetiştirmedi ashabını. Ebu Bekirleri, Ömerleri, onları hayatın içinde yetiştiriyordu. Gerçek eğitim budur. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam dua ediyorlardı. Hazreti Peygamber'den 26 asır evvel atası İsmail ve İbrahim onun için dua etmişlerdi. Rabbena veb'as fihim resulen minhum yetlu aleyhim ayetik ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim. Ey Rabbimiz diyorlardı, onların içinden onlara bir peygamber gönder. Senin kitabını onlara öğretecek, onların nefislerini terbiye edecek, onları tertemiz edecek, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek, onların nefislerini terbiye edecek olan bir peygamber gönder. O yüzden peygamberimiz der ki, ben babam İbrahim'in duasıyım. Ben kardeşim İsa'nın verdiği müjdeyim. İncil müjde demek. İncil'e Allah İncil ismini verdi. Hazreti Peygamber'in geleceğini haber verdiği için, müjde verdiği için onun adını İncil koydu. Yani müjde dedi. İncil Hazreti Peygamber'i haber verdiği için İncil'dir, müjdedir. Hazreti Peygamber gelecek, onlara kitabı öğretecek, onlarla beraber yaşayacak, onların nefislerini terbiye edecek, hayatın içinde kalarak onlara ruhban olmadan nefsi terbiye etmenin mümkün olduğunu öğretecek. Takva sahibi olmak için hayatın dışına çıkmanın şart olmadığını öğretti. Takva sahibi olmak için dağlara çıkmanın şart olmadığını öğretti. Takva sahibi olmak için ruhbanlaşmanın şart olmadığını, hayatın içinde kalarak, evlenerek, çalışarak, çoluk çocuk sahibi olarak takva sahibi olmanın mümkün olduğunu öğretti. Hayatın içinde bir din meydana getirdi. Hristiyanlar takva sahibi olabilmek için dünyayı bırakmak gerektiğine inandılar. Şehvetlerden tamamen soyutlanmak gerektiğine inandılar. Evlenmemek lazım dediler. Yıkanmamak lazım dediler. Dağlarda yaşamak lazım dediler. Bütün rahatı terk etmek lazım dediler. Uyumamak lazım dediler. Yememek, içmemek lazım dediler. Güya şehvetlerini, nefislerini terbiye edeceklerdi. Halbuki peygamberlerin terbiye yöntemi bu değildi. Hazreti Peygamber onlara evlenmeyi öğretti. Onlara geceleyin hem uyumayı hem de kalkıp namaz kılmayı da öğretti. Onlara bazen oruç tutmayı, bazen tutmamayı da öğretti. Hayatın içinde kalarak takva sahibi olmanın mümkün olduğunu öğretti. Din ile dünyayı birleştirdi. Önceden din ile dünya birbirinden ayrı kabul ediliyordu. Dindar olabilmek için dünyadan uzaklaşmak gerektiğine inanılıyordu. Hazreti Peygamber bunun böyle olmadığını öğretiyordu. Dinle dünyayı birleştirdi. Ve nasıl bir nesil meydana getirdi? Onlarla beraber yaşayarak, onlarla beraber olanlar nasıldırlar? اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ fezadehum imane. O müminler, Hazreti Peygamber'in eğitiminden geçenler, onunla beraber olanlar, onlara insanlar korkun, düşman geliyor. Korkun, büyük bir kuvvetle üzerinize doğru geliyorlar. Toplandılar, saldıracaklar dedikleri zaman kâlu hasbunallah ve ni'mel vekil. Onlar o peygamberle birlikte yaşamış olanlar öyle bir noktaya gelmişlerdir ki derler ki kim gelirse gelsin, hangi ordu gelirse gelsin derler ki Allah bize yeter ve o ne güzel bir vekildir. Allah bize yeter diyebilmek Hazreti Peygamber'in ashabına nasip olmuştur. Hazreti Peygamber'in ashabı bunu söyleyebildi. Hasbunallah diyebildi. Hazreti Musa'nın ümmeti bunu diyemediler. Eyvah dediler. Onlar eyvah dediler. Efendimizin ashabı hasbunallah dedi. Önlerinde deniz, arkalarında deniz gibi Firavun ordusu, arada kaldılar. Hazreti Musa'nın ümmeti, İsrailoğulları, kaçacak bir yer yok. Eyvah dediler, yakalandık. Ama Hazreti Peygamber'in ümmeti böyle bir durumda eyvah demedi. Hasbunallah dedi ve ni'mel vekil dedi. Hazreti Peygamber onları ne güzel eğitmişti. Muhammedur Resulullah ve lezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâr ruhamâ'u beynehum. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Terahum rükkan succede. Onları rükû halinde, secde halinde görürsün. Birini rükû yaparken, diğerini secde yaparken, öbürünü kıyamdayken, öbürünü otururken, birini ayakta zikrederken, birini otururken zikrederken görürsün. Her birini Allah'ı tazim halinde görürsün. Terahum rükkan succede. Onları secde halinde, rükû halinde görürsün ey Resulüm. Muhammed'le birlikte olanlar, onunla beraber yaşayanları böyle görürsün. Simâhum fî vucûhihim min eser-i sucud. Onların nişanları yüzlerindedir, alınlarındadır. Bakıldıkları zaman onlar alınlarından tanınırlar. Hazreti Peygamber'le birlikte olanlar, onunla birlikte yaşayanların yüzlerinden nur olur. Onlara baktığın zaman onların nişanlarını, alametlerini onların yüzünde görürsün, alınlarında görürsün. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Müminlerden öyle kimseler var ki, Hazreti Peygamber'le yaşayanlardan öyleleri var ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Minhum men qada nahbahum. Kimisi sözü yerine getirdi. Ve minhum men yantazir. Kimi de bekliyor. Şehit olacağı günü bekliyor. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا. Hiçbir şekilde sözlerini değiştirmediler. Onunla birlikte olanlar hiçbir zaman davadan dönmediler. Son yaşlarına kadar Efendimizin talebeleri 90 yaşına geliyorlardı. At sırtında cihada gidiyorlardı. Peygamberlerinden bunu öğrenmişlerdi. Onunla birlikte yaşayanlar, onun talebeleri ölene kadar onun yüzünü kara çıkartmadılar. Hiçbir zaman geri adım atmadılar. Dinlerinden zerre kadar taviz de vermediler. Onunla birlikte olmanın kolay olmadığını bilerek iman ediyorlardı. Biliyorlardı onunla beraber olmak kolay olmayacak. Akabe beyatında Ambas adında birisi dedi ki, ey insanlar, bu adama, bu Resulullah'a beyat etmek için geldik. Elimizi onun eline koyacağız, ona beyat edeceğiz. Bunun manasını biliyor musunuz? Es'ad bin Zürare de benzeri şeyleri söyledi. Dedi ki, eğer yarın bu adamı terk edecekseniz, zor günler geldiği zaman onunla beraber olmak kolay olmayacak. Zor günler geldiğinde eğer onu terk edecekseniz, bugünden ona beyat etmeyin. Bilesiniz ki ona beyat ettiğiniz zaman siyahıyla beyazıyla, kırmızısıyla sarısıyla bütün dünya size karşı birleşecek. Ona beyat ettiğiniz zaman bütün dünya tek yaydan size ok atacak. Yani size karşı birleşecekler. Eğer o zor günler geldiğinde, zor günde onu yalnız bırakacaksanız, bugünden onu yalnız bırakın, ona beyat etmeyin. Biliyorlardı ona beyat etmenin ne demek olduğunu. Bu zor bir hayata razı olmak demekti. Ama aynı zamanda şu demektir beyat. Cüneyd-i Bağdadi'nin talebesi olan İmam-ı Şibli bir adam hacdan haca gitmiş gelmiş olan bir adamı gördüğü zaman ona sordu. 20-30 tane soru sordu. Ben bir tanesini söyleyeceğim. Dedi ki, kurban kestin mi, Kabe'yi tavaf ettin mi gibi sorular. Bir tanesi de şu, Hacer-i Esved'e, o siyah taşa elini sürdün mü, musafaha ettin mi? Evet dedi adam. Ona elini sürdüğün zaman, o siyah taşa elini sürdüğün zaman kendinde bir güven hissettin mi? Sırtını çok sağlama almış gibi hissettin mi kendini? Hayır dedi adam. Kendimde öyle bir şey hissetmedim. Güven hissetmedim. O zaman dedi, sen musafaha etmemişsin Hacer'i. Anlatmak istediği şuydu. Peygamberimiz bir hadiste buyurur ki, Hacer Esved Allah'ın yeryüzündeki elidir. Kim ona elini sürerse Allah'a beyat etmiş demektir. Hacer-i Esved'e el sürmenin manası bu. Yeryüzündeki Allah'ın eline elini koyuyorsun adeta. Ve ey Rabbim, senin davandan ayrılmayacağım diye söz veriyorsun. Ona itaat edeceğine, onun davası uğrunda mücadele edeceğine, hacca gidenler bunu düşünerek ellerini sürsünler. Ve Allah'a beyat eden adam kendini güvende hisseder. Artık Allah'ın adamıdır. Artık kendini güvende hisseder. Eğer yaptığının manasını biliyorsa öyle hissetmeli. Kendisini güvende hissetmeli. Arkanızda başbakan olsa, arkanda mesela şu şehrin valisi olsa kendini güvende hissetmez misin? Mesela şu şehrin emniyet müdürü senin baban olsa, akraban olsa, arkanda olsa kendini güvende hissetmez misin? İşte onu anlatmak istiyordu İmam-ı Şibli. Diyordu ki, sen Hacer-i Esved'e elini sürdün mü, elini koydun mu, beyat ettin mi? Eğer gerçekten beyat etmiş olsaydın, bilirdin ki Allah artık seninle beraberdir ve Allah'a güven duyardın ve artık hiç kimseden de korkmazdın, gerçekleri söyleyebilirdin, hayatını ortaya koyabilirdin. Madem ki öyle bir şey hissetmiyorsun, demek ki gerçekte de aslında Hacer'i musafaha etmemişsin. Hazreti Peygamber'le birlikte olmak, onunla birlikte yaşamak, onun sünnetlerini yaşatmak demektir aynı zamanda. Onun sünnetlerini yaşatanlar onunla beraberdirler, onun sünnetlerini yaşayanlar sanki onunla birliktedirler. Efendimiz buyurur ki, benden sonra öyle kimseler gelecek ki benim sünnetlerimi inkar edecekler, onları yaşamak istemeyecekler ve koltuklarına kurulmuş bir vaziyette saygısız bir şekilde benim bir hadisimi duydukları zaman diyecekler ki, biz onu bunu bilmeyiz. Allah'ın kitabında ne varsa onu biliriz. Onun dışında başka bir şey bilmeyiz. Böyle diyenler olacak. Bilesiniz ki benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir. Hazreti Peygamber'le beraber yaşamak, onun koymuş olduğu hükümleri kabul ederek yaşamak demek aynı zamanda. Kur'an'da olmayan meselelerde Hazreti Peygamber'in kanun koyma yetkisi var. Teşri' yetkisi verilmiştir kendisine. Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'urrasul. Ey müminler, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Ve me etekumur rasul fehuzu. Peygamber size neyi verirse alın, itiraz etmeyin. Ve me nehekum anhu fentehu. Ve sizi neyden sakındırırsa, size neyi haram kılarsa ondan sakının. Peygamberin yetkisi var. Peygamberle beraber yaşamak, peygamberin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemin Kur'an dışında koymuş olduğu hükümleri kabul etmek demektir. Sadece Kur'an'ı kabul ederim diyenler, Hazreti Peygamber'in koymuş olduğu hükümleri kabul etmeyenler, peygambere bu kitap itaati emrediyor. Bu kitaba uymuş olmuyorsun. Sen sadece Allah'a itaat ederim diyorsun. Sadece kanun koyma hakkı Allah'a aittir diyorsun. İşte o kanunu da Allah koydu. Peygambere itaat edin diyen de Allah'ın bizzat kendisi. Sen peygamberin koymuş olduğu kanunlara uyduğun zaman, Kur'an'da olmayan meseleleri peygamber açıkladığı zaman, sen de ona uyduğun zaman Allah'ın kitabına itaat etmiş oluyorsun. Çünkü Allah sana diyor ki, peygamber neyi verirse alın. Neyi verirse alın. Neyi verirse. Şunu verirse, bunu verirse değil. Neyi verirse. Ve me yantiku anil heve. Çünkü o kendi heva ve hevesinden konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha. O ancak vahiydir. Vahyedilen bir vahiy ile konuşur. Kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Ya Resulallah demişti Ebu Hureyre. Bazıları bana dediler ki, peygamberimizin her sözünü yazıyorsun sen. O da bizim gibi insandır. Bazen öfkelenir, yanlış bir şey söyler, canı sıkılır bir şey söyler. Sen her şeyi hemen yazıyorsun. Olmaz böyle, yapma böyle dediler. Ben de geldim sana soruyorum ya Resulallah. Ben senin dediklerini yazayım mı, yazmayayım mı? Ebu Hureyre sahabe arasında hadis rivayetinde birinci. 5200 küsür hadis rivayet etmekle birinci oldu. Çünkü diyor, kendisi anlatıyor, öbürleri, başkaları dinliyorlardı, ben yazıyordum. Sonra ezberliyordum. Ve bana böyle söylüyorlardı. Sen her şeyi yazıyorsun diyorlardı. Ve gittim peygamberime sordum. Ya Resulallah böyle diyorlar. Yazayım mı, yazmayayım mı? Efendimiz dedi ki, yaz ya Ebu Hureyre. Ben öfkelensem de haktan başka bir şey söylemem. Ben nefsimden konuşmam. Rabbim beni muhafaza ediyor ya Ebu Hureyre. Rabbim beni muhafaza ediyor. Benden duyduklarını yazabilirsin. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bazı hükümler koyuyordu. Sünnetleri yerine getirmek peygamberle birlikte yaşamaktır. Ve peygamberin en büyük sünneti onun bir dava adamı olmasıdır. Dava için mücadele etmesidir. Peygamberin o büyük sünnetini almayanlar, tırnak kesme sünnetini alanlar, sakal bırakma sünnetini alanlar, misvak kullananlar, neden en büyük sünnetini yerine getirmiyorsunuz? Onun en büyük sünneti, o bir mücadele bıraktı arkasında. Allah Resulü ile beraber olmak, bid'atleri terk etmek demektir. Bid'atleri terk etmeyenler, hurafelerle birlikte oluyorlar demektir. Sünneti terk ediyorlar demektir. Efendimiz buyuruyor ki her sonradan çıkma olan şey bid'attır. Ve kulli bid'a dalale. Ve bütün bid'atler de dalalettir, sapıklıktır. Ve kulli dalale finner. Ve bütün sapmalar da ateştedir. Allah Resulü onunla birlikte olmanın daha sonraki nesiller için onunla beraber olmanın yolunu gösteriyordu. Benle beraber olmak istiyorsanız benim sünnetimi devam ettireceksiniz. Bid'atlerden uzak kalacaksınız diyordu. Kıymetli kardeşlerim, Efendimizle birlikte olmak ne kazandırır? Onunla birlikte yaşamak ne kazandırdı? Onlara daha yeni peygamberliğinin ilk zamanlarında demişti ki, ey amca, Ebu Talib'e, ey amca dedi, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, o kelimeyi söyledikleri zaman, bütün Araplar onlara boyun eğecek, Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek, gelsinler bana dahil olsunlar, dünya devleti olsunlar. Benimle birlikte olsunlar, dünya devleti olsunlar. Söyle dediler, nedir o kelime? Eğer mesela bir kelime ise söyle, söyleyelim, olsun bitsin. Dedi ki, la ilahe illallah diyeceksiniz. Allah'tan başka ilah tanımayacaksınız. Olmaz dediler. Bütün ilahlarımızı bırakacağız. Bir tek Allah mı? Olur mu öyle dediler. Allah'a yaklaşabilmek için aracı ilahlar lazım diyorlardı. Halbuki buna gerek yoktu. Hazreti Peygamber onları neye davet ediyordu? Anladılar meseleyi. Anladılar. Bu söz yalnızca bir söz değil. Anladılar. Bu sadece bir inanç değil. Anladılar. Bu bir dava. Anladılar. Bu bir hayat tarzı. Anladılar. Artık bundan sonra onların hayatına Allah karışacak. Anladılar. Artık istedikleri gibi giyinemeyecekler. Anladılar. İstedikleri gibi insanlara zulmedemeyecekler. Anladılar. Allah'ın dünyasında artık Allah'ın dediğinin olacağını. Anladılar. Anladılar ve itiraz ettiler. Artık özgür olamayacaklarını anladılar. Halbuki Allah'a karşı özgürlük zaten doğru değildir. İnsan şeytana karşı özgür olmalı. İnsan insanlara karşı özgür olmalı. İnsan kendi nefsine karşı özgür olmalı. Bunların kulu kölesi olmamalı. Ama Allah'a karşı özgürlük olmaz. Allah'a karşı özgürlük nasıl olsun ki? Allah seni yarattı. Allah senin rızkını veriyor. Allah'ın dünyasında oturuyorsun. Allah'ın verdiği havayı teneffüs ediyorsun. Nasıl özgür olabilirsin? Anladılar ki la ilahe illallah sadece bir cümleden ibaret değil. Allah vardır ve birdir demek değil. Anladılar ve itiraz ettiler. Eğer Allah vardır ve birdir demek olsaydı onlar zaten bunu söylüyorlardı. Allah'tan başka bir yaratıcı olmadığını zaten söylüyorlardı. İn se'eltehum, onlara sorsan ey Resulüm, men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeryüzünü kim yarattı desen, leyekulunne halakahunnel azizul alim, muhakkak ve muhakkak derler ki aziz ve alim olan Allah yarattı. Hani Allah'ı inkar ediyorlardı? Hani putlara tapıyorlardı, taparken onu Allah yerine koyarak tapıyorlardı? Hayır, Allah'a ortak koşuyorlardı sadece. Allah'a yaklaşmak için kendilerince putları aracı kılıyorlardı. Aslında kendilerine karışmayan ilahlar üretiyorlardı. Asıl mesele oydu. Onların hayatına karışmıyordu o putlar. O yüzden putların izinden gidiyoruz diyorlardı. Atalarımızın izinden gidiyoruz diyorlardı. Atalarının izinden gidiyorlarsa işte Hazreti İbrahim onların atasıdır. Hazreti İsmail'in neslinden geliyorlar. Atalarının izinden gidenler neden Hazreti İbrahim'in izinden gitmiyorlar? Arapsan işte sana ata Hazreti İbrahim. Türksen işte sana ata Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Muhammed. Kürtsen işte sana ata Selahaddin Eyyubi, Şeyh Said. Neden bunların izinden? Neden bunların izinden gitmiyorsun da başkalarının izinden gidiyorsun? Demek ki insanlar atalarının içinden bazılarını seçiyorlar. Kendilerine karışmayan, kendileri gibi düşünen atalarını seçiyorlar. Demek ki onlara her haramı helal eden atalarını seçiyorlar. Yoksa Allah'ı inkar etmiyorlar. Allah'ı inkar etmiyorlar ama Allah'a bu şekilde ortaklar koşuyorlar. Ve Peygamberimiz de onlara diyordu ki gelin. Gelin la ilahe illallah deyin, aşiret olmaktan kurtulacaksınız. Devlet olacaksınız, imparatorluk olacaksınız, dünyanın süper gücü olacaksınız. Çünkü bu bir sözden ibaret değil. Bu bir hayat nizamı, bu kanunlar silsilesi. Bu hem iman, hem ibadet, hem ahlak, hem gündelik hayatla ilgili kanunlar. Bu bir hayatın tamamı. Hayatınızın tamamına Allah karışacak. O zaman güçlü bir insan, güçlü bir aile, sağlam bir toplum meydana gelecek. İşte o zaman dünya devleti olacaksınız. Hayatınızın her durumuna Allah size yön verecek, kanunlar koyacak ve sizi istikamet üzere gitmenizi sağlayacak ve güçlü bir toplum meydana gelecek. Ve anladılar, hayatlarını değiştirmeleri gerekiyor, kabul etmediler. Kıymetli kardeşlerim, bugün Hazreti Peygamber'le birlikte olmak nasıl mümkün olabilir? Size birkaç tane misal verdim, oraya gittik hep birlikte. Peygamber'i anlamak için onunla birlikte seyahat ettik. 1400 sene evveline gittik. Onun başından geçen olaylardan birkaç tane misal verdik. Şimdi onu buraya getirelim. Biz oraya gittik. O buraya gelsin. Hazreti Peygamber bugün olsaydı ne yapardı? Haydi onu yapalım. Allah Resulü o nesli nasıl meydana getirdi? Allah Resulü o nesli nasıl eğitti? Hangi hareket metoduyla davrandı? Hangi eğitim metoduyla onları eğitti? Efendimiz'e bakalım. Allah'ın Resulü hiçbir zaman taviz vermedi. Hiçbir zaman onların oyunlarına aldanmadı. Hiçbir zaman renkten renge girmedi. Hiçbir zaman haramlara imza atmadı. Hiçbir zaman geri adım atmadı. Ve Kur'an onun hakkında buyurur. Veddu lev tudhin feyudhinun. İstiyorlar ki yumuşak olasın, ılımlı olasın. Onlar da sana karşı ılımlı olsunlar. Böyle istiyorlar. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ O kafirlere, o inkar edenlere itaat etme. Kur'an peygamberine hep yön verdi. Müminler peygamberle birlikte, peygamber Rabbi ile birlikte, Rabbinin yönlendirmesiyle hareket etti. Kendi kafasından değil. Allah Azze ve Celle ona sürekli yön veriyordu. Yol gösteriyordu. Şöyle yap, böyle yapma. Şöyle de böyle söyleme. Kul ya eyyuhel kafirun la abudu ma ta'budun lekum dinukum veliyedin. Onlara de ki tapmam. Ey kafirler, tapmam taptıklarınıza, itaat etmem itaat ettiklerinize. Sizin hayat tarzınızı reddediyorum. Sizin hayat tarzınız size, benim hayat tarzım bana. Allah yön veriyor. Onu ona bırakmıyor. Onlar şöyle istiyorlar, sen şöyle yap. Onlar şöyle diyorlar, sen şöyle cevap ver. Böylece ayetler peyderpey geliyordu ve Hazreti Peygamber sürekli vahiy ile birlikte, vahiy ona yol gösteriyordu. Allah Azze ve Celle insanlara peygamberin bile özgür olmadığını göstermiş oluyordu. Peygamber bile olsanız, Hazreti Peygamber olsanız, Allah'ın gösterdiği metodun dışına çıkamazsınız. Çünkü bu dini siz bulmadınız, siz ortaya koymadınız. Bu din Allah'ın dininden zerre kadar geri adım atamazsınız. Allah Azze ve Celle ordunun gerçek komutanını gösteriyordu. Peygamber bile ordunun gerçek komutanı değil demek ki. İslami hareketin gerçek komutanı Allah'tır. Allah Azze ve Celle karışıyor. Şöyle yapın, böyle yapmayın. Taviz vermeyin. Onlara itaat etmeyin. Onlardan gibi görünmeye çalışmayın. Dik durun ve davanızı ortaya koyun. Bu şekilde Allah size yardım edecek, göreceksiniz. Allah'a güvenin. Allah'ın gösterdiği istikamete girin. Ve sonra Allah'tan yardım bekleme hakkınız olsun. Allah'ın dediği istikamete girmeden Allah'tan yardım bekleyenler, o müminler nasıldırlar? Onlar Rabbunallah derler. Sümme istakamu. Önce Rabbimiz Allah der, sonra istikamet üzere devam ederler. Hiçbir zaman istikametin dışına çıkmazlar. Rabbimiz Allah derler. Hayatımıza karışan odur derler ve onun dediği istikametten sapma göstermezler. Kendi akıllarını ön plana çıkarmazlar. Allah Azze ve Celle müminlerin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Onlar böyle kimseler olmalıdırlar. Hazreti Peygamber nasıl bir hareket ortaya koydu? Hiçbir zaman taviz vermedi. Hazreti Peygamber sadece tebliğ yapmadı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda talim yapıyordu. Eğitim çalışmaları yapıyordu. Ve sonra o eğitim çalışmalarından sonra onlara görevler veriyordu. Hepsini bir tarafa gönderiyordu. Onları teşkil ediyordu. Bir cemaat meydana getiriyordu. Demek ki Hazreti Peygamber sadece tebliğ yapmıyordu. Ve me aleyke illel belag ayetini yanlış anlayanlar. Sana düşen ancak tebliğdir. Bu ayeti yanlış anlıyorlar ve diyorlar ki bakın peygamberin bile vazifesi sadece tebliğ etmekmiş. Biz de tebliğ ederiz, görevimizi yapmış oluruz. Hazreti Peygamber sadece tebliğ mi yapıyordu? Tebliğ kafire yapılır. Haydi iman etti adam, ondan sonra ne yapacaksınız? Efendimiz alıyordu, onları eğitiyordu, talim yapıyordu. Talim yaptığı insanları sonra teşkil ediyor, bir araya getiriyor, cemaat haline getiriyor, görevlendiriyordu. Cemaat meydana getiriyordu. Yalnız tebliğ mi yapıyordu? Yalnız konuşmakla mı devlet kurdu? Yalnız konuşmakla mı ömrünün son 3-4 senesinde 3-4 tane Türkiye büyüklüğündeki Arabistan yarımadasını fethetti? Yalnız konuşmakla olur mu bu? Görevden kaçanlar, ayetleri yanlış anlamak isteyenler, ve ma aleyke illel belag ayetini, in aleyke illel belag ayetini yanlış anlamak istiyorlar. Bu ayet ne için geldi? Ayeti doğru anlamak için sebebi nüzulü bilmek lazım. Hangi sebeple nazil olmuşsa onu bilmek lazım. Efendimiz anlatıyor, kabul etmeyenler kabul etmiyor, Efendimiz üzülüyor, Peygamberimize her lafı söylüyorlar, kimi tükürüyor, kimi mecnun diyor, kimi şair diyor, kimi yalancı diyor. Efendimiz üzülüyor ve işte o zaman Allah Azze ve Celle buyurdu ki, ey Resulüm, neden üzülüyorsun? Onlar iman etmeyecekler diye sen kendini helak mı edeceksin? Neden üzülüyorsun ey Resulüm? Sana düşen tebliğdir. İşte ayetin geliş sebebi bu. Yoksa sana düşen tek vazife tebliğdir demek değil. Kendisine iftira atıldığı zaman üzüldüğünden dolayı Hazreti Peygamber'i Rabbi teselli ediyordu bu şekilde. Yoksa o bütün vazifesini göstermiyor. Bir ayette namaz kıl diyor mesela. Bu başka vazife yok demek mi? Başka ayetlerde başka emirler yok mu? Bir ayete göre konuşmak olur mu? Sapmak isteyenler, kolay bir hayat yaşamak isteyenler, sadece tebliğ yapmakla kendilerini kurtarmak isteyenler, bilsinler ki mesuliyetlerini yerine getirmiş olmazlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaat meydana getirdi. Hazreti İsa aleyhisselam, ölüleri dirilten Hazreti İsa, Allah'ın izniyle ölüleri diriltiyordu, körlerin gözünü açıyordu, alacalı hastalıkları iyileştiriyordu ve uhyil mevte biiznillah diyordu. Ben Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim ve kalk diyordu ölüye, ölü kalkıyordu. O İsa bile men ensari ilallah dedi. Kim bana yardım edecek? Kim benim yardımcılarım olacak Allah yolunda? Hazreti İsa bile yalnız kalmak istemiyordu. O yüksek mertebesine rağmen, o ruhaniyatına rağmen, Allah'ın kelimesi olmasına rağmen, o yüksek makamdaki Hazreti İsa ve bütün peygamberler hepsi cemaat olmaya çalıştılar. Din cemaat dinidir. Hazreti Peygamber'le birlikte olmak isteyenler bugün onun davasını omuzla, onun davası için cemaat meydana getir, cemaate dahil ol ve onun yapmış olduğu eğitimle eğitilmeye razı ol. İşte o zaman bugün sanki Hazreti Peygamber bizimle beraberdir. Onun davasını omuzladıysan onunla birliktesin. Onun hareket metoduyla hareket ediyorsan onunla birliktesin. Onun eğitim metoduyla eğitiliyorsan onunla birliktesin. Onun sünnetlerine göre yaşıyorsan onunla birliktesin. Bugün onunla birlikte olmak mümkün yani. Ve Efendimiz bir gün dedi ki, ya Rab, kardeşlerimi nasıl, ne zaman göreceğim? Dediler ki, ya Resulallah, biz senin kardeşin değil miyiz? Sen kimlerden bahsediyorsun? Dedi ki, siz benim ashabımsınız. Arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim ise sizden sonra gelecek. Beni görmeyecekler ama bana iman edecekler. Beni görmeyecekler ama benimle birlikte yaşayacaklar. Beni görmeyecekler ama benim yolumu izleyecekler. Benim davamı omuzlayacaklar. İşte onlar. Efendimiz kendinden sonrakilere de bu şekilde hem müjde veriyordu. Benim davamı omuzlarsanız benimle birliktesiniz ve benim kardeşimsiniz. Bugün Hazreti Peygamber'le birlikte olmak isteyenler onun davasını omuzlamalıdırlar. Eğer onun davasını omuzlarsak, yeryüzünde yeniden bir medeniyet meydana getirebilirsek, yeniden bu ümmet layık olduğu yere çıkarsa, yeryüzündeki bu zulümleri durdurabiliriz ve yeniden kendi kimliğimize kavuşabiliriz. Batının esiri olmaktan kurtulabiliriz. Kendi kültürümüzü yeniden canlandırabiliriz. Yeryüzünde yeniden büyük bir devlet haline gelebiliriz. Artık zulmedilmeyiz. Artık siyasi istikrara kavuşabiliriz. Artık mutlu bir topluma dönüşebiliriz. Artık yeryüzünde zulümleri engelleyebiliriz. Yeryüzünde emperyalizmi kaldırabiliriz. Hazreti Peygamber'i o asırdan alın, bu asıra getirin, bu mümkün olur. Onun varlığı şart değil. Onun varlığı şart değil. Kitap elimizde, Efendimizin sünneti de elimizdedir. Dolayısıyla o aslında bizimle birliktedir. Eğer istersek onu buraya davet edebiliriz. Evinize davet edebilirsiniz. Edebiyat parçalamanın da alemi yoktur. Bazı şairler kalkıyorlar, Hazreti Peygamber'le birlikte olmayı güya anlatacaklar. Diyorlar ki, ya Resulallah, bir gelseydin, bizi bir görseydin, sofralarımızda sana bir tabak ayırdığımızı bir görseydin. Bunlar edebiyat parçalamaktan başka bir şey değil. Bir görseydin nur yüzlü kızlarımızı, bir görseydin şunlarımızı, şunlarımızı. Hazreti Peygamber bugün gelseydi ne görürdü? Caddelerinizden memnun musunuz? Yollarınızdan, televizyonlarınızdan memnun musunuz? İçki fabrikalarından memnun musunuz? Kardeşin kardeşi öldürmesinden memnun musunuz? Suriye'den memnun musunuz? Filistin'den, Afganistan'dan, Irak'tan, Tunus'tan, Cezayir'den, Türkiye'den memnun musunuz? Hazreti Peygamber'i davet etmek o değil ey şair. Hazreti Peygamber'e sofrada yemek koymak değil. Edebiyat parçalamanın gereği yok. Gerçekleri konuşalım. Hazreti Peygamber'im, Allah'ın Resulünü, Allah Resulünü bugüne davet etmek, onun hareket metodunu almak demek. Onunla bugün birlikte yaşamak demek. Onun sünnetlerini yeniden ihya etmek demek. Onun davasını yeniden yüceltmek demek. La ilahe illallah'ı dünyaya hakim kılmak demek. O senin peygamberin diyordu ki, bütün dünyayı hedef gösteriyordu. Yalnızca bir bölgeyi değil. Umirtu en uqatilen nas hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus salah ve yu'tuz zeka. Ben emrolundum ki insanlarla savaşayım. Hazreti Peygamber bununla emrolunduğunu söylüyor. Yeryüzündeki zulümleri engellemek sadece konuşmakla olmaz, o yüzden güç meydana getirmek lazım, onu ifade ediyor. Güç kullananlara karşı güç kullanmak lazım, onu ifade ediyor ve buyuruyordu ki, ben yeryüzünde insanlarla savaşmakla emrolundum ta ki onlar yaş Allah'tan başka ilah olmadığını, benim de onun Resulü olduğumu kabul ederler ya da bütün dünyada Allah'ın hakimiyeti gerçekleşir. O zamana kadar onlarla savaşmakla emrolundum. İnsanlar namazı kılana kadar ya da namazı ayakta tutana kadar, bütün dünyada namaz ayakta tutana kadar savaşmakla emrolundum. Zekatı verene kadar ve bütün zenginlerden zekatı alacak bir kudrete ulaşana kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Hazreti Peygamber niye gelmiş? Bunun için gelmiş. Rahat yaşamak için gelmemiş. Efendimiz'i bugüne davet etmek isteyenler onun kurduğu medeniyeti bugün kursunlar. Hazreti Peygamber'i davet etmiş olurlar. Onun metoduyla hareket etsinler. Onunla birlikte sayılırlar. Onun gibi takva sahibi olsunlar, zühd sahibi olsunlar. İşte o zaman onunla birlikte olmuş sayılırlar. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber'le birlikte olmak bu ve buna benzer birçok manayı ifade ediyor. Hepsine temas etmek mümkün değil. Allah Azze ve Celle bugün Efendimiz'i yeniden aramıza anlattığım şekilde davet edenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Hazreti Peygamber'in medeniyetini bu zamanda kurmayı, yeniden ihya etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu günleri bize gösterdi, gerisini de görmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.